10. Tularis'teki Küçük Çalışma Odası. Paris yolunda 3 kat para ödediği arabası sayesinde hızla ilerleyen Wilford'u bir kenara bırakalım. Tularis'teki 2-3 salondan geçip Napolyon'un 18. Louis'in ve günümüzde Louis Philippe'in gözdesi olarak ünlenen penceresi kemerli küçük çalışma odasına girelim. Bu çalışma odasında Hartwell'den getirttiği ve soylu insanlara özgü ailevi takıntılarından dolayı çok değer verdiği ceviz bir masada oturan Kral 18. Louis, Horatius'un Girpius yayınlarından çıkan, çok revaçta olsa da önemli eksiklikleri bulunan ve majestelerinin keskin filolojik gözlemlerine hitap eden bir cildinin sayfa kenarına notlar düşerken, bir yandan da umursamaz bir edayla 50-52 yaşlarında kır saçlı, özenli giyinmiş, aristokrat görünümlü bir adamı dinliyordu. ''Ne diyordunuz Monsieur?'' diye sordu kral. ''Kimsenin benim kadar endişeli olamayacağını majesteleri.'' ''Gerçekten mi? Rüyanızda 7 semiz ve 7 sıska inek mi gördünüz?'' ''Hayır majesteleri, böyle bir rüya 7 yıllık bir bolluk ve 7 yıllık bir kıtlık anlamına gelirdi ve başımızda majesteleri kadar öngörülü bir kral olduğu sürece kıtlık korkulacak bir şey değildir.'' Peki hangi felaketten söz ediyorsunuz sevgili dostum Blakes? Majesteleri, güneyde fırtına bulutlarının oluşmaya başladığı konusunda haklı olduğumu sanıyorum. Sevgili Dük, sanırım yanlış bilgilendirildiniz. Ben tam tersine orada havaların güzel olduğundan eminim. Kıvrak zekalı bir adam olsa da 18. Louis ucuz şakaları seviyordu. Sadık bir hizmetkarının içini rahatlatmak için de olsa majesteleri Languedoc'a, Provence'e ve Dupine'ye kendisine bu bölgedeki gelişmeler hakkında bir rapor hazırlayacak olan güvenilir kişileri gönderemez mi? Dedi Blakas. Canimus surdis, sığırlara şarkı söylüyoruz, diye yanıtladı Horatius'un kitabına notlar düşmeye devam eden kral. Majesteleri, dedi Venüs'ün şairinin yarım dizesini anlamış gibi dalkavukça gülümseyen saray gediklisi. Majesteleri Fransa'nın sağduyusuna güvenmekte kesinlikle haklı olabilir. Ama umutsuz bir girişimden korkmakta tamamen haksız olduğumu sanmıyorum. Bu umutsuz girişimde bulunacak olan kim? Bonaparte ya da en azından yandaşları. Sevgili dostum Blakas, endişelerinizle çalışmamı engelliyorsunuz. Ve siz de majesteleri bu rahat tavrınızla geceleri uyumamı engelliyorsunuz. Biraz bekleyin dostum, biraz bekleyin. Pastor cum traheret. Sürüyü güden çoban. Üzerine çok güzel bir not düşüyorum. Biraz susun, sonra devam edersiniz. Bir an sessizlik sırasında 18. Louis el yazısıyla olabildiğince küçük harflerle Horatius'un kitabına bir not daha düştü. Ardından, ''Sevgili Dük, devam edin.'' dedi. Bir düşünceye yoğunlaşmışken bir başkasının düşüncesini de kavramanın verdiği tatmini yansıtan ifadeyle. ''Devam edin, sizi dinliyorum.'' ''Majesteleri.'' dedi. Bir an için Wilford'u kendi çıkarı için kullanma umuduna kapılan Blakes. Size bunların ortalıkta dolaşan temelsiz, sıradan söylentiler olmadığını söylemek zorundayım. Benim güvenimi tamamen kazanmış, benim tarafımdan güneyi denetlemek üzere görevlendirilmiş, Dük bu sözleri söylerken tereddüt etti. Düşünceli bir adam bana büyük bir tehlikenin kralı tehdit ettiğini bildirmek için buraya gelmiş. Ben de bu yüzden hemen yanınıza koştum. Maladukis avidomun. Bahtsız, hayra alamet olmayan kehanetlerini evine götürüyorsun. Diye devam etti yeni bir not düşen 18. Louis. Majesteleri bu konuyu üstelememi mi emrediyor? Hayır sevgili Dük ama elinizi uzatın. Hangisini? İstediğinizi, şu sol elinizi. Bunu mu majesteleri? Size sol diyorum, siz sağ anlıyorsunuz. Demek istediğim benim solumdaki eliniz. Oraya uzatın. Tamam. İç Güvenlik Bakanlığı'nın dünkü raporunu elinize alın. Ama bakın şu işe, Monsieur Dandre gelmiş. Monsieur Dandre dediniz, öyle değil mi? Diye sordu 18. Louis, bakanın geldiğini haber veren odacıya. Evet majesteleri, Monsieur Baron Dandre diye yanıtladı odacı. Evet baron, dedi 18. Louis hafif bir gülümsemeyle. İçeri girin baron ve Monsieur de Bonaparte hakkında en son bilgileri Dük'e anlatın. Durum ne kadar ciddi olursa olsun bizden hiçbir şeyi gizlemeyin. Bakalım Elba Adası bir volkan mı? Oradan alevler saçan bir savaşın yükseleceğini görecek miyiz? Bella, Horrida Bella. Savaşlar, korkunç savaşlar. İki elini bir koltuğun sırtına yaslayan Monsieur Dandre, zarifçe iki yana salındı. ''Majesteleri dünkü raporu inceleme lütfunda bulundular mı?'' ''Evet, ama bu raporun içeriğini bilmeyen Dük'e anlatın. Zorbanın adasında ne yaptığını ayrıntılarıyla anlatın.'' ''Monsieur,'' dedi Baron Dük'e, ''Majestelerinin bütün hizmetkarları Elba Adası ve Bonaparte hakkında elimize ulaşan son haberlerle övünmelidir.'' Monsieur Dandre, not düşmekle meşgul olduğundan başını bile kaldırmayan 18. Louis'ye baktı. ''Bonaparte'ın canı korkunç sıkılıyor,'' diye devam etti Baron. Günlerini Porto Logone'deki madencilerin çalışmalarını izlemekle geçiriyor. Ve oyalanmak için kaşınıyor, dedi kral. Kaşınıyor mu? Diye sordu Dük. Majesteleri ne söylemek istiyor? Evet, sevgili Dük, bu yüce adamın, bu kahramanın, bu yarı tanrının kendisini yiyip bitiren bir deri hastalığına, Prurigo'ya yakalandığını bilmiyor musunuz? Dahası var sayın Dük, diye ekledi İç Güvenlik Bakanı. Zorbanın kısa süre içinde delireceğinden neredeyse eminiz. Delirecek mi? Hem de bağlanacak kadar aklını kaçırıyor. Kah hüngür hüngür ağlıyor, kah kahkahalar atıyor. Bazen de kıyıda denize saatler boyunca çakıl taşı atıyor ve çakıl taşı 5-6 kere sıçradığında başka bir marengo, yeni bir Austerlitz muharebesi kazanmışçasına tatmin oluyor gibi. Bunların delilik belirtileri olduğunu kabul edersiniz. Ya da bilgelik sayın baron, dedi 18. Louis gülerek. İlk çağın büyük komutanları denize çakıl taşı atarak vakit geçirirlerdi. Plutarkos'un, Scipio Africanus'un hayatı ile ilgili yazdıklarına bakın. Monsieur de Blacas bu çifte kayıtsızlık karşısında düşüncelere daldı. Wilford bir başkasının sırrından yararlanmaması için ona her şeyi söylemek istemese de kendisini derin endişelere sürükleyecek kadarını anlatmıştı. Hadi, hadi Dandre, dedi 18. Louis. Blacas henüz ikna olmadı. Ona zorbanın düşüncelerinin değiştiğinden söz edin. İç Güvenlik Bakanı öne doğru eğildi. Zorbanın düşünceleri mi değişti? Diye mırıldandı Dük. Vergilius'un çobanları gibi birbirlerinin söylediklerini tamamlayan krala ve Dandre'ye bakarak. Zorbanın düşünceleri mi değişti? Kesinlikle sevgili Dük. Hem de olumlu ilkelere doğru. Durumu açıklayın baron. Olan biten şu sayın Dük, dedi bakan son derece ciddi bir ifadeyle. Son aşamada Napolyon askerlerini denetledi ve muhafız birliğinden kendilerine hitap ettiği şekilde 2-3 yaşlı gevezenin Fransa'ya geri dönme arzularını dile getirmeleri üzerine onlara iyi yürekli krallarına hizmet etmelerini öğütleyerek yanından kovdu. Sayın Dük, bunların onun kendi sözleri olduğuna dair kesin bilgim var. Söyleyin bakalım Blekes, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dedi bir an için önünde açık duran ve zafer kazanmış bir edayla eski yapıtları açıklayan kalın kitabı incelemeye karar veren kral. Bence ya İç Güvenlik Bakanı yanılıyor ya da ben majesteleri. Ama majestelerinin güvenliğinden ve onurundan sorumlu olan Sayın Bakan'ın yanılması mümkün olmadığına göre benim yanılmış olmam muhtemeldir. Yine de majestelerinin yerinde olsam kendilerine sözünü ettiğim kişiyi sorgulamak isterdim. Hatta majestelerine bu onuru o kişiye bahşetmeleri için ısrar edeceğim. Seve seve Dük, sizin himayenizde olan istediğiniz kişiyi kabul ederim. Ama onunla elimdeki kesin kanıtlarla görüşmek isterim. Sayın Bakan, bundan daha yakın tarihli bir raporunuz var mı? Çünkü bu rapor 20 Şubat'ta yazılmış ve bugün 3 Mart. Hayır majesteleri, ama yeni bir raporun her an elime geçmesini bekliyorum. Bakanlıktan sabah ayrıldım ve belki ben yokken gelmiştir. ''Bakanlığa gidin ve rapor gelmemişse,'' diye devam etti 18. Louis gülerek. ''Bir rapor hazırlayın. İşler böyle yürüyor, öyle değil mi?'' ''Ah, majesteleri, Tanrı'ya şükür ki bu konuda hiçbir şey uydurmak gerekmeyecek. Bürolarımıza her gün sunmak istedikleri ama sunamadıkları hizmetleri için biraz minnet bekleyen zavallı yoksul insanlardan çok ayrıntılı ihbarlar yağıyor. Tesadüflere bel bağlıyorlar ve günün birinde beklenmedik bir olayın tahminlerini gerçeğe dönüştürmesini bekliyorlar.'' ''Tamam Monsieur, hadi gidin ve sizi beklediğimi aklınızdan çıkarmayın.'' dedi 18. Louis. ''Hemen gidip geliyorum majesteleri. 10 dakika içinde geri döneceğim.'' ''Ve ben de majesteleri,'' dedi Blacas, ''habercimi çağıracağım.'' ''Bekleyin biraz,'' dedi 18. Louis. ''Aslında sizin armalarınızı değiştirmem gerek. Size pençelerinde boşuna bir çabayla kurtulmaya çalışan bir avın olduğu, kanatlarını açmış bir kartal arması vereceğim. Üzerinde de Tenax, sıkıca tutan yazacak. ''Majesteleri, sizi dinliyorum.'' dedi sabırsızlıkla tırnaklarını kemiren Monsieur de Blacas. ''Size şu deyiş konusunda danışmak istiyorum. Molli fugiens anhelitu.'' ''Nefes nefese kaçıracaksın.'' ''Bildiğiniz gibi kurttan kaçan bir geyikten söz ediliyor. Siz usta bir avcı ve kurt avcıları ekibinin şefi değil misiniz? Bu iki ünvanınızla Molli anhelitu'yu nasıl buluyorsunuz?'' ''Mükemmel majesteleri ama habercim de sözünü ettiğiniz geyiğe benziyor. Çünkü neredeyse 3 günde posta arabasıyla 220 fersah yol kat etti. Elimizde bir tek soluk harcamayı gerektirmeden bize haberleri 3-4 saatte ulaştıracak telgraf verken boşuna bir yorgunluk ve endişe sevgili Dük.'' ''Ah majesteleri, size işinize yarayacak bir haber getirmek için büyük bir hevesle bu kadar uzaktan gelen bu zavallı genç adamı ne kötü ödüllendiriyorsunuz. En azından onu bana tavsiye eden Monsieur de Selvex'in hatrı için yalvarırım ona iyi davranın.'' ''Kardeşimin mabeyincisi Monsieur de Selvex mi?'' ''Ta kendisi.'' ''Doğru ya, o Marsilya'da. Bana oradan yazdı.'' ''Size bu darbe girişiminden söz ediyor mu?'' ''Hayır ama bana Monsieur de Villefort'u tavsiye ediyor ve benden onu majestelerinin huzuruna çıkarmamı istiyor.'' ''Monsieur de Villefort mu?'' diye haykırdı kral. ''Demek bu habercinin adı Monsieur de Villefort.'' ''Evet majesteleri. Marsilya'dan gelen o mu?'' ''Bizzat kendisi.'' ''Bana ismini neden daha önce söylemediniz?'' diye devam etti. Yüzünde ilk endişenin belirtileri hissedilen kral. ''Majestelerinin bu kişiyi tanımadıklarını sanıyordum.'' ''Hayır Blacas, eğitimli, özellikle de ihtiraslı biridir ve elbette babasının adını biliyorsunuz.''
''Babasının mı?''
''Evet, Northier.''
''Girondin Northier mı? Senatör Northier mı?''
''Ta kendisi. Ve majesteleri böyle bir adamın oğlunu hala hizmetinde mi çalıştırıyor?''
''Blacas, dostum, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Size Wilford'un ihtiraslı biri olduğunu söyledim. Wilford başarıya ulaşmak için her şeyi, hatta babasını dahi feda eder.''
''O zaman majesteleri, onu huzurunuza getireyim mi?''
''Derhal Dük.
Nerede?''
''Aşağıda arabamda bekliyor olmalı.''
''Hemen buraya getirin.
Derhal getiriyorum.''
Dük, genç bir adamın hızıyla dışarı çıktı. İçten kralcılığın ateşliliği onu 20 yaş gençleştiriyordu. Tek başına kalan 18. Louis, bakışlarını yeniden yarı açık duran Horatius'una çevirirken mırıldandı. ''Justum et tenacem, propositu virum.'' Hedeflerini doğru ve kararlı bir şekilde belirleyen adam. Monsieur de Blacas yukarıya, aşağı indiği kadar hızlı çıktı. Ama bekleme odasında kralın otoritesini hatırlamak zorunda kaldı. Wilford'un saray adabına hiç uymayan tozlu giysileri, bu genç adamın bu kıyafetle kralın huzuruna çıkacağını sanmasına şaşıran Monsieur de Breze'nin alınmasına yol açmıştı. Ama Dük tek bir sözle bütün bu güçlükleri ortadan kaldırdı. Majestelerinin emri ve teşrifatçı üstadın dairenin onuru ve ilkeleri uğruna yaptığı itirazlara rağmen Wilford'u içeri soktu. Kral hala Dük çıkarken oturduğu yerdeydi. Kapı açılınca Wilford kendisini kralın tam karşısında buldu. Genç savcının ilk işi olduğu yerde durmak oldu. ''Girin Monsieur de Villefort, girin.'' dedi kral. Selam verip birkaç adım ilerleyen Villefort, kralın kendisine soru sormasını bekledi. ''Monsieur de Villefort.'' diye ekledi 18. Louis. ''Dük de Blacas bize söyleyeceğiniz önemli bir şey olduğunu iddia ediyor.''
''Sayın Dük haklı ve majestelerinin de ona hak vereceğini umuyorum.''
''Öncelikle ve her şeyden önce Monsieur, size göre durum beni inandırmak istedikleri kadar kötü mü?''
''Majesteleri, acil olduğunu sanıyorum ama aceleci davranmam sayesinde umarım telafi edilemez değildir.''
''Dilediğinizce uzun konuşun Monsieur.'' dedi. Monsieur de Blacas'ın yüzünü allak bullak eden ve Wilford'un sesini titreten aynı heyecanın etkisini hissetmeye başlayan kral. ''Anlatın ve özellikle en başından başlayın. Her şeyin düzenli yürümesini severim.''
''Majestelerine gerçek bir rapor vereceğim. Ama kafa karışıklığından dolayı olur da kendimi iyi ifade edemezsem beni bağışlamalarını rica edeceğim.''
Bu etkili girişin ardından gözlerini krala çeviren Wilford, yüce dinleyicisinin iyi niyetinden emin olunca devam etti. ''Majestelerini görevimin yetkilerini uygularken ortaya çıkardığım ve halkın ve ordunun alt katmanlarında her gün hazırlanan ve hiçbir sonuca ulaşmayan sıradan komplolardan değil, gerçek bir darbe girişiminden, majestelerinin tahtını ciddi bir şekilde tehdit eden bir felaketten haberdar etmek için elimden geldiğince aceleci davrandım. Majesteleri zorba 3 gemiyle yola çıktı.
belki çılgınca ama çılgınca olmasına rağmen korkunç bir projeyi uygulamaya çalışıyor. Şu an Elba Adası'ndan ayrılmış olmalı ama nereye gittiğini bilmiyorum. Yine de kuşkusuz ya Napoli'ye ya da Toskana kıyılarına, hatta belki de Fransa'ya. Majesteleri, Elba Adası'nın hükümdarının İtalya ve Fransa'da hala bazı ilişkileri olduğunu biliyordur.
Evet Monsieur, bunu biliyorum, dedi oldukça heyecanlanan kral. Ve son olarak Bonapartçıların San Jacques Caddesi'nde toplantı yaptıklarını haber aldım. Ama rica ederim devam edin. Bütün bu ayrıntıları nasıl öğrendiniz?
Majesteleri, bu ayrıntılar uzun süredir gözümü üzerinden ayırmadığım ve yola çıktığım gün yakalattığım bir Marsilyalı'nın sorgusu sırasında ortaya çıktı. Atılgan bir denizci olan ve Bonapartçılığından şüphelendiğim bu adam, gizlice Elba Adası'na gitmiş ve orada Büyük Mareşal tarafından, adını bir türlü ağzından alamadığım Parisli bir Bonapartçı'ya sözlü bir mesaj iletmek üzere görevlendirilmiş. Bu görev, o Bonapartçı'yı insanları bir geri dönüşe, bu bilgilerin sorgulamada elde edildiğine dikkatinizi çekerim, majesteleri. Hem de yakın bir geri dönüşe hazırlanmak için verilmiş.
Peki bu adam nerede? Diye sordu 18. Louis.
Hapiste majesteleri.
Durum size ciddi mi görünüyor?
Çok ciddi majesteleri. Bu olay nişan günümde aile içi bir yemek sırasında gerçekleşti. Nişanlımın, dostlarımın yanından ayrıldım. Majestelerini duyduğum endişelerden haberdar etmek ve kendilerine bağlılığımın güvencesini sunmak için her şeyi başka bir tarihe erteledim.
Bu doğru, dedi 18. Louis. Siz ve Mademoiselle de Meran arasında bir evlilik planlanıyordu, öyle değil mi?
Majestelerinin en sadık hizmetkarlarından birinin kızıyla.
Evet, evet. Şimdi şu komploya geri dönelim Monsieur de Villefort.
Majesteleri, bunun bir komplo değil, bir darbe girişimi olmasından korkuyorum.
Böyle bir dönemde darbe girişimini düşünmek kolay ama hedefe ulaşmak çok zor, dedi kral gülümseyerek.
Ayrıca atalarımızın tahtına daha yeni oturmuşken gözümüzü hem geçmişe, hem bugüne, hem de geleceğe çeviriyoruz. Bakanlarım 10 aydır Akdeniz kıyısının güvenliği için önlemlerini arttırdılar. Bonapart Napoli'ye inerse daha Piombino'ya ulaşmadan tüm koalisyon ayağa kalkardı. Toskana'da karaya çıksa düşman bir ülkenin toprağına ayak basardı. Bir avuç adamla Fransa'ya gelirse halk tarafından lanetlendiği için kolayca işini hallederiz. Bu yüzden Monsieur, içiniz rahat olsun. Yine de kraliyetin minnettarlığını kabul edin.
Ah işte Monsieur d'André diye haykırdı Monsieur de Blacas.
Gerçekten de o anda solgun yüzü, titreyen bedeniyle gözlerini kamaşmışçasına kırpıştıran iç güvenlik bakanı eşikte belirmişti. Villefort dışarı çıkmak için geriye doğru bir adım atsa da elini tutan Monsieur de Blacas gitmesine izin vermedi.